İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 4.
Sayfa 34. Hızla yürüdü. Çizmeleri tok tok sesler çıkardı, vardı dolabın kapağını açtı. Bak bebecikler gibi, hükümet bunu böyle bir görse hem utanır hem de güle güle ölür. Dolabı kapadı, ciddileşti, elini kameranın omuzuna koydu. Kamerana dedi en sıcak sesiyle, güzelim kamerana, hükümet Şahin'imi böylece görse, ağalar Mehmet'imi böylece görseler, belki de daha çok korkarlar. Ummadık taş baş yarar demezler. Bu çocuk böylesine baş kaldırırsa, ya ötekilerde azıcık yürek olsa, insanlık olsa ne yapar demezler mi? İşte böyle güzelim kamerana, insan olmak başka iş, insanlık başka iş. Gene yürümeye başladı. İnsan olmak, insan olmak diyor yürüyordu. İnsan olmak, kamerana insan olmak. Bak bir ayağım çukurda. En çok, en çok daha 10 yıl yaşarım. Sonra üfürü verirler, can kuşu kafesten uçar gider. İnsan olmak, kamerana insan olmak. Her işin başı bu. Korkudur insanı alçaltan, insanlıktan çıkaran. Bunu bilirim, bunu söylerim. Kamerana bir parça yufkayla bir tas süt getirdi, verdi onun eline. Koca Osman dişsiz ağzıyla yufkayı çiğnedi. Elindeki süt tasını başına dikti. Az bir sürede ekmeğini yedi, sütünü içti. Kamerana, ben köyün içine çıkıyorum. Şahin uyanırsa dışarı çıkarma. Çorbasını dolaba götür. Bir de teneke götür yanına. Hacetini içine yapsın. Kimse görmeden götür de dışarı dök. Yarın ahıra bir kapı açarım. Çiseleyen yağmur durmuştu. Gökyüzünde azıcık bir bulut bile yoktu. İnce, ılık, belli belirsiz esenyel öteden, ovadan, akçasazdan, dalga dalga, güneşli, nergis, püren, ot, bataklık, arı, kelebek, saz, çürümüş batak toprağı kokusu getiriyordu. Koca Osman kapının eşiğine çöküp piposunu kaçak, kehrübar gibi sarı tütünle doldurdu, ateşledi, çekti. 3 kere köyün öbür ucundan duyulacak kadar öksürdü. Duyanlar, Koca Osman gene sevinçli günlerinden birinde dediler. Koca Osman ayağa kalktı, piposunu ağzının sağ yanına, dişsiz çenesine sıkıştırdı. Elini arkasına bağladı, dimdik durmaya çalışarak azıcık beli bükülmüş, azıcık kambur yürüdü. Güzel yiğit bir Arap atı üstünde durur gibi bir tavır takınmıştı. Dünyaya tepeden bakan, bir büyük sır biliyorsa da söylemeyen. Evinden köyün en ucundaki server gelinin evine kadar böyle kurumlu, mutlu, gerilmiş, yarı gülen, küçük dağları yaratan benim ey köylü diyen bir tavırla gitti. Herkes Selver gelinin evine gidecek, onunla konuşacak diye düşündü. Ama o gene o kurumlu haliyle Selver gelinin kapısının önünden geriye döndü. Onun döndüğünü gören Selver dışarıya fırladı. ''Osman ağam, Osman ağam, adam tam kapıya gelir de eşikten geriye döner mi?'' Selver gelin de koca Osman'ın yaşındaydı. Kocası, çocukları hep askerliğe gitmişler, bir daha dönmemişlerdi. Kimsiz, kimsesizdi. Köyün ucundaki bir huda tek başına yaşıyordu. Uzakta, öteki köyde yalnız bir tek torunu vardı. ''Bir kahvemizi iç de öyle git Osman ağam.'' Koca Osman durdu, gülümsedi. Neden sonra? ''Selver gelin,'' dedi. ''O kırımlı sır bilir de gizler haliyle. Kahve içecek zaman değil. Sağ olasın sen anam.'' Daha da dikleşerek yürüdü. Ağzı kulaklarına varıyordu. Koca Osman'ın bu halini, bayram giyinişini, sevinçli yüzünü görenler onda bir hal olduğunu anladılar. Kadınlar, çocuklar, hastalar, sayrılar, yaşlar kapıların eşikliğine oturup köyün ortasında piposunu tüttürerek bu 2 dirhem, 1 çekirdek gidip gelen Koca Osman'a baktılar. Ne olabilirdi ki Koca Osman böyleydi? Köyde hiçbir olağanüstülük yoktu. Koca Osman tam öğleye kadar böyle gitti geldi, gitti geldi. Kimse ona bir şey soramıyordu. Sormaya yanaşanlar da tepeden kurumlu gözleri ışıklı, tatlı bir gülümsemeyle karşılaşıyorlardı. Elleri arkasında hem yürüyor hem durmadan piposundan duman savuruyordu. Koca Osman'ın en büyük oğlu Hüsam hemen babasının evine, anasına koştu. Ana dedi, ne oluyor babama, ne var ana? Kamerana, bilmem dedi, ne bileyim ben o deli bozuğun ne yaptığını. Tut algası tuttu, öyle gezinip durur işte, osuruğu cinli. Kameranın hali de bir başkaydı. Hüsam'ı da bu daha çok kuşkulandırdı. Bir şey var ana, ama sen babamdan daha sıkı ağızlısın, ölsen söylemezsin. Nasıl olsa babam söyler. Baksana patlayacak. 2 gün söylemezse patlar ölür. Bari sen söyle de bizi meraktan kurtar. Babam son yıllarda hiç böyle giyinip köyün içine düşmediydi. İnce Mehmet'e gittiğinde bir böyle giyindiydi. İnce Mehmet sözünü duyunca kameranın yüzü kül kesildi, elleri dudakları titredi. Bu da Hüsam'ın gözünden kaçmadı. Hüsam köyün ortasındaki ulu ağacın altına geldi. Köylüler toplanmışlar, merakla onun getireceği haberi bekliyorlardı. Hüsam daha uzaktan, Hiçbir şey öğrenemedim. Babam söylemezse o söyler mi? Canınızı sıkmayın. 2-3 gün içinde babam dayanamaz, patlar. Yalnız şimdilik kimse ona bakmasın. Onu görmezlikten gelelim ki öfkesi artsın da bir an önce söylesin. Hadi herkes eve. Koca Osman öğleyin eve girdi. Dolaba gidip Mehmet'e bir merhaba dedi. Oturdu, çabucak yemeğini yedi, dışarı fırladı. Piposunu ateşleyip dumanını savurdu. Gene yürümeye koyuldu. Hem yürüyor hem göz ucuyla köylüyü, onların merakını kolluyordu. Ortalıkta kimsecikleri göremeyince, "Biliyorum kurnazlar," diye gülümsedi kendi kendine. "Ben bilirim sizi. Gizli gizli bakıyorsunuz bana, biliyorum. Patlayayım da çabuk söyleyeyim diye. Hiç yorulmayın. Bu iş çatlasam da patlasam da söylenecek iş değil." Koca Osman sabahın köründen akşamın karanlığına kadar 3 gün böylece yürüdü. 3. günün akşamı kendini eve attı. Yüzü soluk, elleri daha titriyordu piposunu tutarken. "Yoruldum ulan, bittim ulan," dedi. 3 gün bu. 3 gün sabahtan akşama kadar can mı dayanır, öyle değil mi kamerana? Kimsecikler ortada gözükmüyor ama ben bilirim, bilirim onları. Şimdi onlar çatlıyor, patlıyorlardır. İnce Mehmet'e bile bakmadı, kahvesini bile içmedi. Ocağın kıyısına oturur oturmaz içi geçti, horlamaya başladı. Ağzı açıktı, karanlık bir deliye benziyordu. Bölüm 4. Üst üste kurşun sesleri geldi. Savrun çayının kıyısından. Daha sabahın horozları ötmemişti. Birden köyde bir gürültü, bir uğultu patladı. Köpekler hep bir ağızdan havladı. Eşekler anırdı, sığırlar böğürdü. Atlar kişnedi, bağırışmalar, çağrışmalar, çığlıklar ortalığı aldı. Islak gece, ıslak karanlık bir indi bir kalktı. Herkes dışarıya fırladı, don gömlek. Koca Osman ise hiç telaşlanmadı. "Kamerana, kamerana," dedi usulca. "Köyde bir uygunsuzluk var. Gene bir bok yedi deyyus. Gene birisinin başına iş açtı." Mehmet tüfeğini kapmış, yüklükten fırlamış, kapının ağzına gelmişti. Dışarıya çıksam mı, çıkmasam mı diye ikircikleniyordu. Çıralık yanınca Koca Osman onu öylece gördü. Yüzüne ters ters alaylı baktı. "Ne o İnce Mehmet, ne o Şahin'im," dedi. "Ne o, harbe mi hazırlandın?" bağırdı. "Git otur yerine, git gir yatağına. Sana göre bir şey yok. Gene bir bok yedi koca deyyus. Bir fıkaranın bir ağzı var, dili yoğun, ocağını söndürdü. Bu köyde her gece böyle işler olur. Git de gir yatağına. Bir terslik olursa ben sana haber veririm." Koca Osman bir yandan giyiniyor, bir yandan durmadan konuşuyordu. Gerginliği geçen Mehmet elindeki tüfeği yana indirdi, ucundan tuttu, ocaklığın yanına geldi. Külün içinde akşamdan kalmış bir iki köz ışılıyordu. Kamerana, "Ne arıyorsun Allah aşkına Osman?" diye telaşlı telaşlı soruyarak aranan Koca Osman'a sordu. "Ne arıyorsun Allah aşkına?" Koca Osman öfkelendi hemen. "Ölüyün körünü arıyorum. Kamerana, ölüyün körünü," dedi. "Neyi arayacağım? Saatimi arıyorum. Bir de senin derdini arıyorum kamerana. Dışarıda da kıyamet kopuyor. Kopar ya, varsın kopsun. Hem de bu köylüye, bu eşek millete layık. Hem de 1500 kere layık, oldu mu? Ne yapacaksın bu gece yarısı saatini şu kızılcık kıyamet içinde? İşte al saatini, al işte." Koca Osman saatini aldı. "Ölüyün körünü yapacağım kamerce, ölüyün körünü," dedi. Dudaklarında incelen bir gülümseme vardı. Bunların böyle hep sevgiyle birbirlerine kırılmadan dalaşmaları Mehmet'i umutlulandırıyordu. Bu iki yaşlı insanın kurdukları dünya sonsuz bir sevgi, bir hoşgörü dünyasıydı. Dışarıdaki gürültü gittikçe büyüyordu. Mehmet şu iki çocuklaşmış insanı düşünüyordu. Bütün insanlar böyle olsalar diye geçirdi içinden. Bütün insanlar böyle. Kim bilir ne güzel olurdu şu dünya, şu insanoğlu. Saati de takan Koca Osman şöyle bir gerildi, çizmelerine, kollarına baktı. Hemen piposunu ocaktan aldığı bir közle ateşledi. Dışarıdaki gürültü hem artıyor hem de eve doğru yaklaşıyordu. Koşarcasına evden çıktı. Evden çıkar çıkmaz da avluda durdu. "Yaktı," diye bağırdı. "Yaktı deyyus. Biz adam olmazsak yakar ya. Bizi düdük düdük eder de çalar ya, hepimizi de öyle eder eder ya." Dediğini yaptı köpoğlusu. Yobaz oğlu Hasan'ın evini ateşledi ya, belki de Hasan'ı öldürmüştür. Öldürür ya. "Vay Hasan yiğidim Hasan, Bektaşim, Kızılbaşım Hasan, öldürdüler fıkarayı. Yiğidin anası çabuk ağlar, yiğidin anası. Köyde yiğit bir adam vardı, onu da öldürdü o it, yiğidin anası." Yiğidin anası çabuk ağlar dediğine pişman oldu. Acaba Mehmet duymuş muydu bu söylediğini? Duymuşsa rezillik. Gelmiş de eve sığınmış yaralı bir kuş gibi. Bir de sen kalk da yiğidin anası çabuk ağlar diye bağır. Sersem sepet Koca Osman. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olmuyor. Kurt kocayınca köpekleşiyor Koca Osman. İnşallah duymamıştır. Alınmış mı alınmamış mı öğrenmek için gitti kapıyı açtı. Konuk oğul diye içeriye seslendi. Başını çıkar da dışarıya bak. Yalımlar gökyüzünü tutmuş. Mehmet içeriden geldi, eşiklikte durdu. Dışarı çıkmaca yok konuk. Göğe ağmış şu yalımlara bak, yalımları gör. Sonra da git yatağına gir. Bir güzelce uyu Şahin'im konuk. İstersen çık dışarı da bir su dök dışarıda. Belki canın dışarıda su dökmeyi çekmiştir. Ama şu köşeden ayrılma. Hem de daha ileri gitme. Tutuşmuş eve doğru ilerledi. Ben birinde kaçaktım. Bir evde 6 ay kaldım. En hasretlik çektiğim neydi biliyor musun oğul konuk? Neydi? Dışarıda yıldızların altında gerine gerine bir iyice işemekti. Evden çıktığım ilk gece durmadan işedim yıldızların altında. Fırsat bu fırsat, sen de işe. Bir iyice hem de gerine gerine ama şu köşeyi geçeyim deme. Mehmet usulcacık kapıdan dışarıya kaydı. Yobaz oğlunun yan yana olan 3 huğu tutuşmuş yanıyordu. Baştaki huğu eviydi. Onun aşağısındaki ahırlık, en aşağıdaki de samanlıktı. Yangın bir anda komşu Deli Durağan evine de atlamıştı. Durağan evleri de yalım içinde kalmıştı. Orta hızda bir poyraz esiyor, bu yalımların bir minare boyu yükselmesine yetiyordu. Yükselmiş yalımlar kopuyor, gecede oradan oraya savruluyordu. Bütün köy, çoluk çocuk, genç yaşta hasta yatalak, kimi giyinmiş, kimi daha orada yalınların ışığında giyiniyor, kimi don gömlek. Yobaz oğlu Hasan ellerini koynuna sokmuş, iki yanına sallanıyor. Gözlerini yanan evinden bir türlü ayıramıyordu. Karısı çocuklarını yanına almış, ağıt yakarak yüksek sesle ağlıyordu. Yakanlar huğuların 3'ünü de kapılardan tutuşturmuşlardı. Bu yüzden içeriden bir çöp bile alamadan Yobaz oğlu kendisini ve çocuklarını zor dışarı atmış, canını kurtarmıştı. Bir an daha gecikseydi içeride yanıp kül olacaktı. Ahırdan yeri göğü sallayan bir atın kişnemesi geliyordu. Uzun ahırın içindeki at bir uçtan bir uca koşuyor, durmadan acı uzun çığlık çığlığa kişniyordu. Atın üstüne yanan huğun çatısından parça parça ateşler düşüyor, atı delirtiyordu. Hiç kimse de bir şey yapamıyordu. Delikanlılar, öteki erkekler öyle durmuşlar, atın ölüm kişnemelerini dinliyorlardı. Yaşlı Sefçe Kahya, şu kapıyı açacak bir insan yok mu, bir yiğit yok mu, bir kişi yok mu diye insan insan dolaşıyor, yalvarıyordu. Kapıyı açarsanız soylu bir attır o, kapıyı bulur çıkar. Ata acırım, hele böylesi soylu atlara. Soylu atlar insan gibidir, bir konuşmaları eksik. Ağlarlar, gülerler, düşünürler. En iyi dostlar atlardır, bir yiğit, bir erkek yok mu? Ah yaşlılık, kapıyı açamam ki, açamam ki. Atın kişnemeleri gittikçe daha yükseliyor, daha yürek parçalayıcı oluyordu. Yobaz oğlu Hasan birden kımıldadı, sonra kendi yöresine topaç gibi dönmeye başladı. Sonra yandaki huğun üstüne serpmek için ıslattıkları kıl çulu delikanlının elinden kaptı. Çula sarındı, göz açıp kapayıncaya kadarcık bir sürede safi yalıma kesmiş ahıra daldı. Daldığı gibi de atın yularından tutmuş geri çıktı. At dışarı çıkar çıkmaz şaha kalktı. Yularını Hasan elinden çekti aldı. Köyün alanına koştu. Az önce Hasan'ın yaptığı gibi kendi yöresinde bir süre döndü döndü, sonra ovaya aşağı aldı yatırdı. Karanlığa karıştı gitti. Huğular gittikçe yalımdan gözükmez oluyor, bir ateş harmanı köyün kıyısında savrulup duruyordu. Yobaz oğlu sırtındaki çulu üstünden attı, gene ellerini koynuna soktu. Gene gözlerini yalımlara dikti, ayırmadan öylecene baktı kaldı. Herkesler de durmuşlar, kımıldamadan yangını seyreliyorlardı. Huğulardan çatırtılar geliyordu. Çatılar çit, duvarlar çöküyor, çatır diyordu. İçeride kalmış son sığırın da böğürtüsü kesildi. Donmuş kalmış insanlarda en küçük bir kıpırtı bile yok. Yüzleri uzamış sapsarı. Yalnız koca Osman onlardan ayrılıyor. Gidiyor, geliyor, konuşuyor. Piposu ağzında, ellerini beline dayıyor. Dudaklarında bir gülümseme, piposunun dumanını havaya savuruyor. Arada bir Yobaz oğlunun yanına varıyor. Geçmiş olsun arkadaş, bir musibet bin nasihattan iyidir diyor, geriye dönüyor. Yobaz oğlunun onu duyup duymadığını aldırmıyor, gene geriye dönüyor. Sen o işi iyi etmedin arkadaş diyor, senin yaptığın bir ayıplıktı. Tekmil köyü tehlikeye atan sensin, işte belanı da buldun. Bundan daha iyi bela mı olur arkadaş? Neredeyse avradın çocukların, sen de içinde bir bir iyice yanacaktınız. Şükret arkadaş, şükret ki bir musibet bin nasihattan iyidir. Ben bundan gayrı senden korkmam. Ölümle karşı karşıya gelmiş adam azıcık daha iyileşir, yiğitleşir. Sen aslında yiğit bir adamdın ama kafası dik bir deyyustun, öyle değil mi? Evlere gölgeler giriyor çıkıyor, yalımların içine gölgeler giriyor çıkıyor. Yanmış et kokuyor, yün, kıl kokuyor. Taze bahar kokularına yanık kokuları karışmış. Koca Osman en sonunda yürümekten yoruldu, vardı ışığın ortasında durdu. Sırtı yanan huğulara dönüktü, sıcak vuruyordu sırtına. Başını havaya kaldırdı, gözlerini gülümseyerek teker teker köylülerin üstünde gezdirdi. Kadın erkek, genç yaşlı çocuk herkesin üstünde. Sağına dönünce yanına gelen Sefçe Kahya ile burun buruna geldi.
Ayrım sonu.